SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündemi bölümünde Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı, ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık tehdit etti ve reform sözü veren Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı bu konuda tepki göstermedi. Böyle bir şey nasıl olabilir Yavuz Bey?
Aslında ilk de değil bu. Alaaddin Çakıcı'nın kendisi organize suç örgütü lideri olarak cezaevinde kaldı. Son infaz yasasıyla cezaevinden cezası bitmeden çıkartıldı. Devlet Bahçeli bu konuda hassasiyet göstermişti. Onun çıkması gerektiğini söylemişti. Burada AK Parti biraz tereddütlü davranmıştı. Çünkü benzer bir mektubu daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yazmıştı. Yine hakaret içerikli, yine tehdit içerikli bir mektup. Onun öncesinde ise Devlet Bahçeli'ye hakaret ve tehdit içeren bir başka mektup yazmıştı. Yani bu mektuplar açısından yeni bir durum değil ama mektubun sahiplenilmesi siyasetteki etkisi açısından yeni bir durum. Şu anda Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya yaklaşımını biliyoruz. Cezaevinden çıkartılması için özel gayret sarf etti. Çıktıktan sonra birlikte fotoğraf verdiler ve sonrasında Alaaddin Çakıcı da Bahçeli'ye yönelik Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine o hakaret ve tehdit içeren mektubu kaleme alıp sosyal medyada paylaştı. CHP'liler de buna çok sert tepki gösterdiler. Gerçekten çok kırılma anı. Türkiye reformdan bahsederken, adalette, hukukta, reform, Cumhurbaşkanı'nın ağzından bunlar dile getirilirken bir organize suç örgütü liderinin cezasını bitirmeden önce cezaevinden çıkıp ana muhalefet partisinin liderine bu şekilde davranması ve bunun karşılığında herhangi bir tepki gösterilmemesi. Kim göstermedi? İçişleri Bakanı bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanı reform diyen bununla ilgili bir açıklama yapmadı. AK Parti sözcülerinden bir cümle edilmedi. Kınayan, bunun doğru olmadığını söyleyen, bununla ilgili soruşturma başlatılacak diyen ya da herhangi bir savcılık bir açıklama yapmadı. Ki bu tip olaylarda AK Parti diye herhangi bir isme yönelik bir hakaret olduğunda savcılıklar kendiliğinden harekete geçip kamuoyuna açıklamalar yaparak gerekirse gözaltılar uyguluyorlar. Ama bu konuda herhangi bir şekilde harekete geçtiklerini duymadık mektuptan sonra. CHP'liler suç duyurusunda bulundular. Hemen herkes tepki gösterdi. Belediye başkanları, teşkilat üyeleri, teşkilattan il başkanları, ilçe başkanları tümü sosyal medya üzerinden de olsa harekete geçtiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahiplendiler. Ve bu sahiplenmenin ardından dikkat çekici aslında açıklama Devlet Bahçeli'den geldi. Alaaddin Çakıcı'yı sahiplendi. Ülkücüdür dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Bunun üzerine tabii CHP'den Milliyetçi Hareket Partisi'ni de kapsayan bir açıklamayla durum kınandı. Ve bu meselede siyasetin yanında durulması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Bugün ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı yine Çakıcı'yı sahiplendi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Yani böyle bir tablo. Daha önce de hakaret ve tehdit içerikli mektuplar yine aynı isim üzerinden gündeme gelmişti ama böylesine bir tablo ortaya çıkmamıştı. Tabii herkesin dikkati adalet diyen, adalette reform diyen, hukuk devleti diyen AK Parti'deydi. Yani onlar niye bir açıklama yapmadılar diye. Bugün AK Parti'den tek açıklama var. O da Bülent Turan'dan. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekili. Yani AK Parti'nin sözcüsü değil, Cumhurbaşkanlığı'nın sözcüsü değil. Adalet Bakanı değil, İçişleri Bakanı değil. Duyduğuma göre dedi soruşturma açılmış. Niye bu kadar büyütüyorsunuz? Bunlar hep olmuştur Türkiye'de. Adalette reform, ekonomide reform derken bu meselenin bu kadar büyütülmesinin nedeni bu reform söyleminin gölgelenmek istenmesidir dedi. Ve yine o da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladı. Gerçekten enteresan bir tablo var. İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'in ki diğer partiler de muhalefet partilerin hemen hemen tamamı. Ali Babacan'da, Davutoğlu'da, Temel Karamollaoğlu'da bu mektubu kınadılar. Alaaddin Çakıcı'yı kınadılar. İyi Parti'nin genel başkanı ise farklı bir bakış açısı getirdi. Dedi ki bu bir ayıptır, kepazeliktir, kınanacak bir şeydir. Bir siyasi parti genel başkanına bu şekilde bir mektubun yazılması. Ama bununla ilgili biz niye reformlayan Adalet Bakanı'ndan bir ses duymuyoruz? Niye Cumhurbaşkanı'ndan bir şey duymuyoruz? Çünkü dedi bu mektup aslında reformlayan Adalet Bakanı'na haddini bir mektubudur. Cumhurbaşkanı'na mesajdır. Bu mesaj da küçük ortağı tarafından verilmiştir. Yani Devlet Bahçeli'nin reform, hukukta reform, adalette reform, ekonomide reform diyen Cumhur İttifakı ortağına Alaaddin Çakıcı üzerinden mesaj verdiğini söyledi. Bu yorumlar da uzmanlar tarafından da, siyaseti izleyenler tarafından da sıkça yapılıyor. Reform sözlerinin, özellikle hukukta reform sözlerinin Milliyetçi Hareket Partisi'ni rahatsız ettiği biçimde tespitler vardı. İYİ Parti Genel Başkanı da bunu yüksek sesle dile getirdi.
Yavuz Bey, Merkez Bankası politika faizini %15'e yükseltti dün öğleden sonra ve piyasa biraz rahatladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bu konuda Cumhurbaşkanı'nın izin aldığı belli oluyor. Şimdi bundan sonra beklenen bir şey var mı acaba?
Aslında bu konuda beklenti sabitti. Merkez Bankası'nın politika faizi 10.25'ti ama bankalara borcu 14.70-80'den 14.70-14.80 puandan veriyordu faizle. Şimdi aldığı kararla birlikte aslında teknik bir düzeltme yaptı. Birkaç alanda farklı faiz uygulamasına son verdi. Piyasada uyguladığı faizi politika faizi haline getirdi. Bunu uzmanlar da söylüyorlar. Ancak bu iyiye doğru atılmış bir adım olarak görünüyor. Şimdi beklenti aslında bütün dünyada bağımsız kurumların bağımsız olabildiklerini ortaya koymaları. Merkez Bankası bağımsız olarak mı yaptı bunu? Bu konuda kimse evet bağımsız olarak yaptı demiyor. Çünkü Naci Ağbal'la Cumhurbaşkanı arasındaki ilişki bilmiyor. Geçmişte AK Parti hükümetlerinde görev yapmış bir isim. Evet, oraya gelmesi olumlu bulundu bir devlet adamı kimliği nedeniyle. Ama AK Parti'den bağımsız ya da hükümetten bağımsız hareket etmesi de beklenmiyor. Şimdi Merkez Bankası'nın başında alacağı kararlar, Maliye Bakanı da değişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gitti malumunuz. Alacağı kararlar meseleyi biraz daha öngörülebilir kılacak. Piyasa biraz da daha rasyonel kararlar alınacak mı diye bakıyor. Hem Naci Ağbal'ın atanması, hem Merkez Bankası'nın biraz daha gerçekçi yaklaşması, Cumhurbaşkanı'nın bu gerçekçiliğe ilişkin mesajlar vermesi, Merkez Bankası'nın alacak kararların arkasında duracağını söylemesi, bir de hukuk reformundan bahsetmesi çok rahatlattı. Yani dolar 1 liranın üzerinde değer kaybetti ya da Türk lirası 1 liranın üzerinde değer kazandı dolar karşısında. Euro'da da benzer durum söz konusu. Ama yine bir diken üstünde durum var. Çünkü herkes şu konuda hemfikir. Faizi arttırmakla Türkiye'deki ekonomik sorunlar çözülmüyor. Faizi arttırmak Türkiye'de bir sorun olduğunu kabul etmek ve soruna teşhis için zaman kazanma manasını taşıyor. Bu sorunun çözümü başka alanlarda, hangi alanlarda? Cumhurbaşkanı da söylüyor bunu. Yatırımcı kendisini Türkiye'de rahat hissetmeli. Bunun için hukukun üstünlüğü öne çıkmalı. Yani bağımsız bir yargı olmalı. Türkiye'de son dönemde en çok eleştirilen konulardan birisi siyasetin yargı üzerindeki etkisi. Adalet Bakanı da onun için hakimler kararını versin, isterse kıyamet kopsun dedi. Ama Osman Kavala davası var mesela. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olmasına rağmen bir davadan müebbetle yargılanırken beraat etmiş olmasına rağmen başka bir davadan hakkında hazırlanmış iddianame var. Ya da Ahmet Altan cezaevinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar var hakkında. Ya da Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi hakkında verilmiş olan kararı bozdu. Hak ihlal dedi. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymadı. Yani bu tip çarpıklıklar var yargıda. Bunların ortadan kaldırılması için bu faiz arttırımı bir süre verme, bir zaman tanıma olarak tanımlanıyor. Bundan sonra tabii atılacak adımlar önemli bu konularda. Bunlar yapısal reformlar. Tabii ekonomide geçmişte var olanın dışında bir tablo ortaya konulması, gerçeklikten kopuk değerlendirmeler yapılması, bunlarla ilgili de şikayeti vardı. Ekonomi izleyenlerin, piyasaların, piyasada iş yapanların bunlarla ilgili de şikayetleri vardı. Bu konunun nasıl önümüzdeki dönem devam edeceği konusunda da bir aslında maaş tanınmış, bir kredi tanınmış oldu hükümete, aynı zamanda ekonomi yönetimine. Yani izlenecek, her şey bitmiş değil. Bir sorunun sorun olduğu şu anda tespit edilmiş durumda. O soruna çözümlerle ilgili atılacak çok adım var. Orada atılacak her adımda ekonomi olumlu olarak yansıyacak. Ama geçmişte olduğu gibi dış güçler, dış düşmanlar ekonomik olarak bize savaş açtılar söylemiyle rasyonellikten uzak kararların alınmaya başlanması ya da bu yönde adımların atılması Türkiye'nin ekonomisini de eski haline getirmesi muhtemel. Çünkü Türkiye'de yerli yatırımcı, yani elinde parası olan hemen herkes şu anda birikimini yabancı paraya yatırmış durumda. Hükümetin nasıl hareket edeceğine bakıyor. Eğer olumlu hareket ederse Türk lirasına dönme durumu var. Eğer etmezse yine yabancı parada kalacak, yine dolar değerli olacak Türkiye'de.
Yavuz Bey, koronavirüs konusunda birçok kişi artık Türkiye'de kontrolün kaybedildiğini düşünüyor. Tabii gerçek veriler açıklanmadığı için bilemiyoruz ama hafta sonu yasakları devreye giriyor bu akşam. Sizin gözlemleriniz ne yönde acaba?
Valla keşke kontrolün kaybedilip kaybedilmediğini rakamlar üzerinden tartışarak bilebilsek. Herhalde dünyada çok az ülkede var vaka sayısının açıklanmaması. Türkiye'de biz şu anda kaç vaka olduğunu bilmiyoruz. Biz bütün yayınlarımızda bundan şikayet ettik. Türkiye'de yaşayan vatandaşlara haksızlık edildiğini bu yönüyle izah etmeye çalıştık. Ama vazgeçmedi. Sağlık Bakanı en son bütçe görüşmeleri sırasında mecliste bu konudaki ısrarlı sorular üzerine bu uluslararası bir uyum için yapıldı. O tabloda bir değişiklik yapıldı ama şimdi açıklanması konusunda bilim kuruluyla konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde olursa biz bunu açıklayacağız. Tabloya nasıl yerleştireceğimize bakacağız diyor. Ama o vakalar açıklanmıyor. Yani biz aslında gerçek durumu bilmiyoruz. Uzmanların tespitleri var bu konularda. Verilen tablolardan yola çıkarak Türkiye'deki vaka sayısının en az günlük 40 bin 50 bin arasında olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Bir kere Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler ciddiye alınmıyor. Ciddiye alınan kısmı neresi? Ağır hasta, hasta sayısı ki orada hasta sayıları da artık 3 binlerin üzerinde 4 binlere yaklaşmış durumda. Mart ayında sadece 4 bin vaka varken şu anda hasta sayısı 4 bin olarak açıklanıyor. Bu da Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin civarında, 50 bin civarında günlük vaka manasını taşıyor. Ölüm sayıları belediye başkanları açıklama yapıyor. Günlük İstanbul'da belediyeye yansıyan cenaze sayısıyla Türkiye genelinde bulaşıcı hastalık nedeniyle kayıt altına alınan belediyelik sayıyla Türkiye genelinde bakanın açıkladığı ölüm sayısı birbirini tutmuyor. Hatta İstanbul tek başına Türkiye'nin üzerinde 50 kadar üzerinde çıkıyor. Yani rakamlar konusunda artık tartışması bir şekilde güven yerlerde. Ama diğer taraftan şu gerçek, bunu artık hükümet de kabul ediyor. Kontrol edilebilir noktanın dışına çıkmış durumda. Yani hastanelerde yer bulmak çok zor, oda bulmak. Hatta yoğun bakımlarda yer bulmak gerçekten çok zor. Sağlık çalışanlarının tamamı isyanda. Fazla çalışmaktan dolayı ve artık bununla baş edemeyeceklerini gördükleri için tabip odaları, hükümet pek tabip odalarıyla arası iyi değil, onun söylediğine çok fazla kulak atmıyor ama tabip odaları bir süredir bu yönde zaten uyarılarını dile getiriyorlardı. Gelinen noktada sağlık sisteminin sıkıntıya girme ihtimali ufukta göründü. Kastamonu valisi bugün bir açıklama yaptı. Kapasiteyi aşma noktasındayız dedi sağlık sisteminde. Belli illerde böyle sorunlar var. İstanbul'da da aynı şekilde. İşte bunun için bir adım atıldı. Ama atılan adım da tartışmalı. Çünkü hafta sonlarında akşam saat 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Herkes şunu söylüyor. Akşam 8'de 10 arasında mı bulaşıyor virüs? Onun dışındaki saatlerde ne olacak? Ya da kahvehaneler tümüyle kapatıldı. Ama restoranlar paket servisle açık. Ve belli noktalarda hala insanların dışarıda hareketi tam olarak engellenmiş değil. Ya da şehirler arası hareketliliği engelleyecek herhangi bir karar alınmadı. Adliyeler açık, başka noktalarda okullar kapatıldı yılbaşına kadar. Onun dışında hala açık olan bir takım. Yani sosyal hayatı ya da hareketliliği tam durduracak kararlar değil bunlar. Şöyle anlaşılıyor strateji. Bir 15 gün hükümet bu kararlarla yürüyecek ve buradaki vaka sayılarına bakacak. Hasta sayılarına ve hastane kapasitesine. Eğer ivme yukarı doğruysa, yani hem vaka sayısı yükseliyor hem hasta sayısı yükseliyorsa işte o zaman daha sıkı tedbirler gündeme gelecek. İşte o zaman şehirler arası hareketliliği sınırlayacak bir takım yasakların, adliyelerin kapatılması. Hala düğünler yapılıyor Türkiye'de. Katılım 50 kişiyle sınırlı olsa bile ki genelde o 50 kişiyle kalmıyor. Düğünlerin iptal edilmesi ya da yasaklanması ve benzeri kararların 15 günlük bu süre içerisinde yapılacak gözlemlere göre alınması muhtemel. Profesör Mehmet Ceyhan, Türkiye'de itibar edilen bilim insanlarından birisi, İstanbul'da her 20 kişiden birisi virüs taşıyor dedi. Böyle bir tespiti var. Ankara'da her 30 kişiden biri virüs taşıyıcısı dedi. Yani çember çok daraldı. Türkiye'de yaşayan herkes için gerçekten herkes artık çok korkuyor.
Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.